satır arası.
Merhaba sevgili dinleyiciler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda satır arası programıyla karşınızdayız. Program yapımcılarımız Bilal Çetin, Fatih Atik, Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ve teknik yapımdaki arkadaşımız Recep Özdem. Ben spikeriniz Bilal Çetin, satır arası programından hepinize sevgiler ve selamlar sunuyoruz. Bugünkü programımızda bir konuğumuz var. Sabah gazetesi Cumhurbaşkanlığı muhabiri Ahmet Topal. Ahmet Topal hoş geldin.
Hoş bulduk.
Sevgili dinleyiciler, bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. +90 312 463 34 19 ve +90 312 463 34 21. Sevgili dinleyiciler, bugün satır arası programında Türkiye ve dünya gündeminin önemli olaylarının satır aralarını beraber okumaya çalışacağız. İç siyasette Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kurultay tartışmaları devam ediyor. CHP'deki kurultay tartışmalarında gelinen son noktayı değerlendireceğiz. İYİ Parti'de Meral Akşener'in genel başkanlıktan istifa edeceğini açıklaması ve kurultay istemesinin yansımaları da devam ediyor. İYİ Parti'de Meral Akşener görevine devam edecek mi etmeyecek mi sorusuna da cevap arayacağız. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk toplantısını dün gerçekleştirdi. Ve Milli Güvenlik Kurulu toplantısında alınan kararları satır arası programında değerlendireceğiz. Rahip Branson krizi Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki önemli krizlerden birisi ve bu krizin yansımalarını da birlikte değerlendireceğiz. Fatih Atik, istersen Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kurultay tartışmalarıyla başlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kurultay tartışmaları hala devam ediyor. Muhalifler dedi ki biz imzaları tamamladık, yeterli imzaya ulaştık, perşembe günü imzaları genel merkeze teslim edeceğiz dediler. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kurultay toplanıp toplanmayacağı merakla bekleniyor. Nedir senin bu konudaki son bilgilerin?
Şimdi sen gayet güzel özetledin Bilal. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 15 günden beri yoğun bir imza mesaisi vardı. Dün itibariyle sona erdi 15 günlük süre, muhaliflerin imza toplama süresi. Dün 17.30 itibariyle tamamlandı. Gaye Usluer bir açıklama yaptı. Perşembe günü imzaları teslim edeceğiz, yeteri sayıda imza topladık dedi. Tabii herkes ne kadar imza toplandığını merak ediyor. Yani 634 sınır imzalarda sayısal olarak. Perşembe günü bunu açıklayacaklar, noter tasdikli imzaları. Ama şunu söylemek lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde artık bu saatten sonra olağanüstü kurultaya gidilmemesi daha büyük tartışmalara sebep olacaktır. Yani 630'da kalsa imzalar, tüzük gereği 634+1 olması gerekiyor, 635 olması gerekiyor. Şayet 630'da kalırsa, 5 tane delege imza vermedi diye Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi olağanüstü kurultay kararı almayacak mı? Yani şunu bir kere söylemek lazım. Yani 600 delegenin olağanüstü kurultay için imza verdiği bir ortamda CHP yönetiminin imzaları dikkate almayıp olağanüstü kurultayı toplamaması büyük bir karışıklığı beraberinde getirecektir ve bu CHP içindeki iktidar çatışması devam edecektir. Yani bir tane, 10 tane, 5 tane imza eksik diye kurultay kararı almaması olmaz. Ben kurultay kararı almaları gerektiğini düşünüyorum. Ama alacaklar mı derseniz, bence Kemal Kılıçdaroğlu buradaki direnişini sürdürecek. Zaten onun ikinci adamı Bülent Tezcan, CHP Genel Başkan Yardımcısı, tüzükte ne yazıyorsa biz onu uygulayacağız dedi. Aslında bu zımnen şu demek, yani 635 imzayı bulamazsanız biz burada kurultayı toplamayız demek anlamına geliyor. Ben CHP'de ki gelişmeleri bu şekilde yorumluyorum. Yani 635'i geçseler bile olağanüstü kurultayı genel merkez yönetimi toplamayacak.
Şimdi tabii kurultay için imza toplanmasında bugün pazartesi günü bu imzaların tamamlanması gerekiyordu. Dün yaptıkları açıklamada muhalifler, daha doğrusu Muharrem İnce cephesi diyelim, muhalifler demeyelim de Muharrem İnce cephesi yeterince imzanın toplandığını ifade ettiler. Ahmet Topal, sana sormak istiyorum. Yani şimdi yeterince imza toplandıysa bu imzalar neden verilmiyor genel merkeze? Acaba yeterince imza toplanmadı, muhalifler genel merkezi test etmeye mi çalışıyorlar? İmza toplayamadıkları için genel merkezin kurultay çağrısı mı yapmasını bekliyorlar? Nedir bu konudaki bilgiler?
Bence son söylediğiniz önemli. Genel merkezden bir şeyleri, imzaları vermeden önce bir hadi kongreye gidelim gibi bir ön alma olur mu diye bir bekleyiş içindeler bence. Çünkü yayına da gelmeden önce birkaç kişiyle konuştum. Yani CHP'nin içindekiler bile şu an inanın imzaların ne hangi sayıda olduğunu net olarak bence bilmiyor. Evet. Yani farklı, genel merkez farklı bir şey iddia ediyor. Diğerleri topladık diyor. Toplandıysa niye perşembe bekleniyor vesaire. Yani bunlar ciddi bir tartışma. Diğer yandan da CHP'nin içinde işte hiç bu tartışmalara girilmeden, süreç bu noktaya gelmeden Kılıçdaroğlu yenilenme için direkt kongreyi işaret edebilirdi diye düşünenler de var. Mesela Muharrem İnce'nin de ağzımdan kurultay lafı duymayacaksınız gibi bir ifadesi vardı. Bunun üzerinden çok süre geçmeden direkt kurultay çağrısı yapması vesaire. CHP şu an bir savrulma içinde. Bunu CHP'liler de söylüyor. Bir çıkış yolu aranıyor açıkçası.
Şimdi tabii Muharrem İnce'nin geçen gün bir özel televizyon kanalında yaptığı açıklamalar da önemliydi bence. Muharrem İnce CHP'ye yakın bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalarda özellikle 1250 delegenin imza vermesi gerektiği şeklinde bir ifade kullandı. Daha sonra bu ifadelerini düzeltti, işte 1000 delege de verse olur şeklinde. Bütün delegeleri noterlere imza vermeye davet etti. Hatta kendisi de gitti noterde imza verdi ve hatta bir taahhütname imzaladı. Evet. Dedi ki Cumhurbaşkanı adayı olursam CHP Genel Başkanı olarak 2023 seçimlerinde seçilemezsem pazartesi günü istifa edeceğim şeklinde bir taahhütname de imzaladı. Yani şimdi sen de biraz önce hatırlattın. Muharrem İnce dedi ki benim ağzımdan kurultay lafı duymayacaksınız dedi. Evet. Ama şimdi kurultay için imza toplayanlara da destek veriyor. Fatih Atik, burada Muharrem İnce'nin tavrını nasıl değerlendirmek gerekiyor?
Muharrem İnce aslında baktığında genel başkanlık yarışına girecek mi girmeyecek mi tartışmasında girmeyecekmiş gibi görünüyordu. Fakat Muharrem İnce'nin tek başına belli ki bu kadar delegenin imzasını toplamaya gücü yok. Bu kadar imza nasıl toplandı? Onu belirtmek lazım. Buradaki asıl tepkiler, delegenin imza veren delegelerin asıl tepkisi Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimine derken bir genel başkanlık arayışı içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu mu olsun, Muharrem İnce mi olsun şeklinde bir tercihten kaynaklanmıyor. Buradaki CHP delegelerinin verdikleri imzalar daha çok milletvekili aday listelerinden kaynaklanıyor. Örgütte inanılmaz bir kırılma var. Örgüt, çünkü listeler yapılırken genel merkez özellikle il teşkilatlarını, ilçe teşkilatlarını dinlemedi. Pek çok ilde listeler yapılırken. O nedenle pek çok isim, yani milletvekili adaylığı bekleyen pek çok isim illerde listeye giremedi. Bu da büyük bir kırılmaya neden oldu. Mesela Konya'da bütün delegeler imza verdiler önerge için. Olağanüstü kurultay için, Muharrem İnce desteklemek için imza verdiler. Manisa'da aynı şey gerçekleşti. Pek çok ilde yine benzer hadiseler var. Bu illere bakıldığı zaman listelerin o illeri temsil etmediğini görüyorsunuz. CHP tabanını temsil etmediğine dönük itirazlar olduğunu görüyorsunuz. Yani delegeler oy verirken bizim genel başkanımız Muharrem İnce olsun tavrıyla değil, genel merkez yönetiminden adeta intikam alma, genel merkez yönetimine bir ders verme havası içinde olduklarını görüyoruz. Muharrem İnce'nin tutumuna gelince, Muharrem İnce'nin dediğim gibi bu kadar delegeden imza toplaması gerçekten büyük bir olay kendi açısından. Çünkü bu kadar tabanı olduğunu o da bilmiyordu. Ve başlangıçta zaten ben kongre istemiyorum, benim ağzımdan kurultay lafı çıkmayacak, duymayacaksınız, duyarsanız duymayacaksınız gibi ifadeler kullanmıştı. Yani o da böyle bir potansiyelin olmadığını biliyordu. Fakat sonrasında özellikle delegelerin genel merkez yönetimine, il yönetimlerinin genel merkez yönetimine tepkilerini göstermek istemedi. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve ekibinin genel merkezde olan hesapları Muharrem İnce'ye destek vermelerine beraberinde getirdi. Yani Muharrem İnce kişisel olarak CHP tabanında aslında bu kadar delegeye imzasına sahip değil. Fakat genel merkezin yanlış politikaları nedeniyle birilerinin arkadan desteğini kazanmış oldu. Bir mücadeleye girilse belki Kemal Kılıçdaroğlu kendiliğinden bir çağrı yapsa ve olağanüstü kurultayı toplasa belki de Muharrem İnce'nin yine Muharrem İnce'yi bir kez daha yenebilir. Öyle bir durum da var yani parti içerisinde. Ama şu
ama Kılıçdaroğlu bir... Kılıçdaroğlu ve genel merkez yönetimi anladığım kadarıyla Muharrem İnce cephesinin yeterli imzayı toplayamadığını biliyorlar. Evet. Ve bu nedenle de kurultay çağrısı yapmıyorlar gibi geliyor bana.
Ve ben yapacaklarını da zannetmiyorum. İmzalar perşembe günü açıklanırsa 635 imzayı ben bulduklarını düşünmüyorum şahsen. Muharrem İnce ve ekibinin. Eğer bulsalar bile genel merkez bir süre hemen bu imzaları bir değerlendirmesi gerekiyor. Bir süre isteyecek genel merkez bu süreçte.
Evet.
Diyecekler ki o sürede de delegelere baskı yapılacak ve bazı imzaların geri çekilmesi yönünde.
Ve şu anda da zaten delegelere zaten baskı yapıldığı yönünde medyaya yansıyan çok sayıda haberler var.
Ya işte bize gelen bilgiler sana da ulaşmıştır. Kimilerine belediye meclis üyeliği teklif ediliyor. Kimilerine belediye başkan adaylığı teklif ediliyor. Dolayısıyla bu imzaların geri çekileceği aşikar. Yani o sayının geriye düşeceği aşikar. Muhalif cephe kendisine çok güveniyor olsa bugüne kadar beklemez açıklardı imzaları zaten. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açmışken elleri güçlüyse çoktan açıklamaları gerekir. Bugüne kadar açıklamadılar. Genel merkezde taktik geliştiriyor. Delegeler üzerinde baskı kuruyor, bir takım vaatlerde bulunuyor. Evet. Yani buradan ancak CHP'de kaos çıkıyor, başka bir şey çıkmıyor. Yani sokaktaki vatandaşa CHP'liye sorduğunuz zaman şu cevabı alıyorsun sevgili Bilal Çetin. Kemal Kılıçdaroğlu ya da Muharrem İnce gelse de fark etmez. CHP'de kavga bitmez cevabını alıyoruz. Burada en büyük zararı da CHP'nin tabanı. CHP'ye atadan dededen işte toplumun içinde böyle bir tabir vardır. Dededen CHP'liyiz biz, babadan CHP'liyiz diye. CHP yönetimindeki bu karmaşanın, bu kavganın asıl kendini CHP'li olarak tanımlayan bu insanlara zarar verdiğini görüyorum ben. CHP tabanında parti yönetimine karşı büyük bir güvensizlik ve hayal kırıklığı oluşuyor. Yani CHP'liler iktidar ve koltuk kavgası yaparken partiyi hem kendi kimliğinden hem de tabandan giderek uzaklaştırıyorlar. Böyle bir manzara var.
Ben de şöyle bir ek yapabilirim. Genel merkezden duyulan rahatsızlık Muharrem İnce'nin işte imza toplama sürecini başlattı. Arkasına çoğu partiliyi aldı. Ama şimdi konuştuğumuz CHP'liler de şunu söylüyor. Genel merkezden bir rahatsızlık vardı Kılıçdaroğlu'ndan. Ancak Muharrem İnce de 24 Haziran sonrası süreci yönetemedi. Bu süreç şu anki bu aile dışına taşan bu kavga CHP tabanı, genel merkezdeki önemli isimleri de rahatsız etmeye başlamış ve üçüncü bir yol arayışına girilmiş. Yani duyduğumuz CHP'nin çok savrulduğunu söylüyorlar önde gelen isimler. İşte içeride ciddi bir ekibin de CHP'nin eski özüne dönmesi, yeni bir parti değil bu çıkış noktası ama işte CHP'nin genel merkez yönetimini tekrar ele alacak. Ne Kılıçdaroğlu ne Muharrem İnce diyen bir ekip de oluşmaya başlanmış. Bunu duyduk. Bu Muharrem İnce'yi destekleyen ekip biraz daha Muharrem İnce'yi terk etmeye başlamış gibi bir hava var. Önümüzdeki süreçte işte mahalli seçimlere gidiliyor. Bu süreçte CHP'nin toparlanmasının o işte kurultay tartışmalarını, krizini aşsa bile bu sefer de yerel seçimler öncesinde işte kimin aynı milletvekili listelerinde yaşanan krizin belediye başkanlığı dağıtımında da adaylarda da yine bu krizin ortaya çıkabileceği söyleniyor. Önümüz yani aşağı yukarı bir yıllık bir süreç CHP için nasıl aşılır, nasıl bu krizin üstesinden gelirler ama çok karışık görünüyor açıkçası. Evet.
Tabii bu süreçte en çok zarar gören de bence Cumhuriyet Halk Partisi oluyor. Biraz önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir yorumu da medya sitelerine düştü. Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki büyük gerilim yaratıldı. Yaşanan süreçte parti çok hırpalandı. Bu sürecin sonunda partinin derlenip toparlanması lazım şeklinde bir değerlendirme yaptığı ifade ediliyor. Yani CHP'de yaşanan bu kurultay tartışmaları özellikle yerel seçimler öncesinde en çok Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar verdiği aşikar. Tabii Ahmet Topal'ın söylediği de bence önemli. Yani ne Kemal Kılıçdaroğlu ne Muharrem İnce olsun, üçüncü bir yol olsun şeklinde değerlendirmelerde Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki farklı bir yol arayışlarını ortaya koyuyor. CHP'deki kurultay tartışmaları bu haftada devam edecek. Göreceğiz tabii Perşembe günü genel merkeze ne kadar imza sunulacak, 632 imza bulunabilecek mi bulunamayacak mı onu hep birlikte göreceğiz. Ama anladığımız kadarıyla Kemal Kılıçdaroğlu yeterli imza toplanamazsa kurultayı toplamama niyetinde. Yeterli imza toplanırsa zaten yapacakları bir şey yok. Tüzük gereği kurultayı toplamak zorundalar. Ve genel merkez yöneticileri de bunu açıkladılar. Yeterli imza toplanırsa biz kurultayı çağrısı yapacağız ve kurultayı toplayacağız dediler. Ama tabii burada daha önceki programlarımızda da konuştuk. Kurultay toplansa bile Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunun değiştirilmesi çok da mümkün görünmüyor. Değil mi Fatih Atik?
Ben senin aynı kanaatteyim. Yani burada Kemal Kılıçdaroğlu muhalifler imzaları toplasalar da toplamasalar da aynı şey olacak. Ve bir şey değişmeyecek. Kavga devam edecek Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP cephesinde. Bir kere şu var. Kılıçdaroğlu ve ekibi ilmek ilmek bugüne kadar partiyi ördüler. Yani şu anda en güçlü oldukları zamanda partinin başındalar. Yerel seçim arifesinde kendi koltuklarını kesinlikle bırakmak istemiyorlar. Milletvekili listeleri buna göre hazırlandı. Belediye başkan adaylıkları buna göre belirlenecek. Dolayısıyla böyle bir dönemde güçlerinin zirvesinde olduklarını düşündükleri bir dönemde kolay kolay partiyi Muharrem İnce'ye ve ekibine teslim etmeyeceklerdir. Bir de Muharrem İnce'nin o televizyon programından bahsettin. O televizyon programında bir cümlesi vardı. Ben genel başkanla konuşacağım. Genel başkanla görüşeceğim. Ondan sonra bir takım şeyler söyleyeceğim. Hı-hı. Bir ifade kullandı yanlış hatırlamıyorsam. Yani bu ifadelerle ben şunu anlıyorum. Muharrem İnce hala pazarlık peşinde. Muharrem İnce şunu istiyor. Kendisinin veliaht ilan edilmesini istiyor anladığım kadarıyla. Ve Kemal Bey'le masaya pazarlık için oturmaya hazırım mesajları gönderiyor. Yani ama şöyle bir durum var. Bir taraftan Türkiye'nin nelerle uğraştığını görüyoruz sevgili Bilal. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye karşı bir anlamda savaş ilan etmiş durumda. Ekonomik yaptırımlardan söz ediliyor. Türkiye'nin diğer ülkelerle yaşadığı terör problemleri var. İsrail'le yaşadığı problemler var. İşte kendi ülkemizin birçok sorunu varken CHP'nin böyle bir gündemde koltuk kavgasına düşmüş olması ana muhalefet partisinin çok çok eleştirilecek bir tutum. CHP'nin toplumu yönlendirmesi gerekirken topluma şekil verme hatta iktidara bir takım açılımlar yapması eleştiriler getirmesi gerekirken CHP'nin böyle bir dönemde ana muhalefet olarak kendi içerisinde koltuk kavgasına düşmesi yani partinin hele bir de bunlar iktidara gelseydi ne oldu ne olurdu sorusunu akıllara getiriyor. Yani en büyük zararı senin söylediğin gibi CHP görüyor. Hı. CHP hem kurucu parti olduğunu söylüyor. Cumhuriyet'in kurucusu olma kimliğinden uzaklaşıyor. Hem ana muhalefet kimliğinden uzaklaşıyor. Ve kesinlikle kendi kurucu ilkelerinden ve de az önce de söyledim tabanından uzaklaşıyor CHP. Bir an önce toparlanmaları lazım. Şöyle bitireyim cümlemi. Yani Kemal Kılıçdaroğlu seçilir, olağanüstü kurultay olur, Muharrem İnce kazanır fark etmez. CHP büyük bir savruluş içerisinde. CHP'nin gerçekten toparlanmaya ihtiyacı var ama ben yine olağanüstü kurultayın toplanabileceğini düşünmüyorum. Toplanabileceğini düşünmüyorum.
Dün bir tartışma vardı bir televizyon programında. Tuncay Özkan'ın bir iddiasıymış bu. Gün yüzüne çıktı, haber kaynağı falan açıklandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti genel merkezi dışında ayrı bir karar mekanizmasının olduğu, oradan kararları alıp MYK'da gündeme getirdiği ve onaylattığı şeklinde bir iddia vardı. Eğer gerçekten böyle bir durum varsa Kılıçdaroğlu dışarıdan birilerinden işte akıl veya bir danışmanlık veya bir şey alıyorsa kongreye gidip gitmeme, kurultayı toplayıp toplamama konusunda da muhtemelen kendi mi karar verici, dışarıdan birilerine göre mi hareket ediyor? Bu da akla geliyor. Dünkü o iddia çok önemli bence.
Yani nedir Tuncay Özkan'ın iddiası? Biraz açalım bu konuyu Fatih Atik.
Tuncay Özkan bir televizyon kanalının genel yayın yönetmeniyle sohbetinde genel başkanın diyor genel merkez dışında bir karar mekanizması var galiba, çözemedim kim olduklarını ne olduğunu diyor. Ancak dışarıda alınan kararı getirip MYK'da, işte gazeteci de şaşırıyor, öyle şey olur mu, MYK'da alınıyordur. Hayır, dışarıdan diyor geliyor konu MYK'ya, MYK'da onaylanıyor, dışarıdan genel başkanın diyor. Bir şeyi var, bir karar mekanizması, ayrı bir mekanizması var diyor. Bu iddia gündeme getirince Tuncay Özkan da televizyon programına katılıp yalanladı, ancak karşısında bunu gündeme getiren kişi çıktı, bana bunları şu tarihte şu saatte genel merkezdeki görüşmede söyledi dedi. Yani iş yargıya taşınıyor o noktada, ama eğer gerçeklik payı varsa gerçekten çok önemli bir iddia. Evet. Bir partinin genel başkanı dışarıdan birilerinden danışmanlık mı deriz artık buna, başka bir şey mi deriz, belli kararları alıp belli bir politikayı getirip Demokratik Parti'nin MYK'sında adeta dayatıyor gibi bir, yani yetkili organlarla tartışmak, istişare etmek yerine dışarıdan evet, bir yol haritası çiziliyor gibi bir manzara çıktı ortaya.
Bu konuda ben daha da ileri taşımak istiyorum bu konuyu, dışarıdan akıl konusunu. Zaten bu itiraf edildi biliyorsunuz. Meral Akşener dedi ki Cumhurbaşkanlığı konusunda Abdullah Gül'ün ortak aday gösterilmesi için CHP dahil, HDP dahil, biz dahil hepimize baskı yapıldı dedi. Bu dışarıdan birilerinin yaptığını bunu söyledi. Kimin yaptığını açıklamadı ama CHP içerisinde Muharrem İnce ve ekibi Abdullah Gül'e karşıydı. Diğer partilerde de karşılık vardı. Yani partilerin içinden değil, dışarıdan birileri CHP'ye ve diğer muhalefet partilerine sürekli olarak akıl veriyor. Bir üst aklın yönetiminden söz ediliyordu zaten öteden beri. Meral Akşener bunu itiraf etti. Şimdi Tuncay Özkan da aynı şeyi söylüyor. Dolayısıyla CHP'yi kimin yönettiği belli değil. Yani CHP yönetiminin asıl bunlara izah vermesi gerekiyor. Kim yönetiyor CHP'yi? Danışmanlar aracılığıyla birilerinden akıl mı alınıyor? Büyükelçilerden bir takım yöntemlerle bilgi mi sağlanıyor? Kimler yapıyor bu sufleyi arkadan? Bir paylaşımını kimler yapıyor? CHP'nin buna açıklık getirmesi gerekir. Yani burada partinin içerisinde müthiş pazarlıklar devam ediyor. Bir taraftan genel başkanlık mücadelesi yaşanırken olağanüstü kurultay için, öbür taraftan da belediye başkan adayları çıkıyor. Biliyoruz ki Tuncay Özkan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı çok istiyordu. Gürsel Tekin çıktı zaten, İstanbul Büyükşehir için adaylığını koydu. Aday olduğunu açıkladı. Canan Kaftancıoğlu İstanbul İl Başkanı'nın da bir takım hazırlıklar içerisinde olduğu söyleniyor. Yani CHP'de sadece bir tek genel başkanlık koltuğu için mücadele yok. Bütün koltuklar için CHP'de kazan kaynamaya devam ediyor. Yani CHP bir de bu yönde, böyle bir ortamda yerel seçimlere giderken genel başkan değişimini kaldıramaz. Partinin siyasetinde bir değişiklik olamaz. Yani CHP'yi bir adım daha öteye taşıyabilecek tartışmalar değil bence bunlar. Kendi içerisindeki, demin az önce söylediğim gibi, vatandaşların, sokaktaki CHP'linin yorumu şu: Kemal Kılıçdaroğlu da gelse, Muharrem İnce de gelse CHP'de kavga bitmez yorumu yapıyor. CHP özetini taşıyan insanlar. Ne yazık ki partinin bu hallere gelmiş olması CHP yönetimi açısından üzüntü verici bir durum.
Tabii bu arada Tuncay Özkan'la Muharrem İnce arasında karşılıklı bir kavga da var. Onu da hatırlatmakta fayda görüyorum ben. Tuncay Özkan bir tweet attı. Muharrem İnce ile ilgili bir değerlendirme yaparken sıradan ve kaba bir insan şeklinde bir değerlendirme yaptı Muharrem İnce hakkında. Muharrem İnce de dedi ki Tuncay Özkan'a cevap olarak, beni dedi CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiniz dedi. O zaman dedi sıradan ve kaba bir insanı mı Cumhurbaşkanı adayı gösterdiniz şeklinde bir açıklama yaptı. Tuncay Özkan ile Muharrem İnce arasındaki kavga bununla da sınırlı kalmadı. Biliyorsunuz seçim gecesi Muharrem İnce'nin ortalıktan kaybolmasına neden olarak çeşitli iddialar gündeme getirilmişti. İşte fazla alkol aldığı için kendinde olmadığına yönelik iddialar gündeme getirilmişti. Muharrem İnce dedi ki bu iddiaları gündeme getiren Tuncay Özkan'dır dedi. Tuncay Özkan da Muharrem İnce'ye çok sert cevap verdi. Eğer dedi bu iddiasını ispat etmezse dedi, sıradan ve kaba bir insan olmanın ötesinde de aynı zamanda şerefsizdir şeklinde evet, ağır bir ifade kullandı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayıyla Genel Başkan Yardımcılığı koltuğunda oturan iki ismin bu kadar ağır ifadelerle birbirlerine yönelik ithamlarda bulunmasını ben gerçekten yadırgadım, ifade ediyorum. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş milyonlarca kişinin de bu tür ifadeleri yadırgadığını, bu tür ifadelerden rahatsız olduklarını biliyorum, tahmin ediyorum. Çünkü gerçekten bu ifadeler çok ağır ifadeler, çok ağır ithamlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcısına ve Cumhurbaşkanı adayına yakışmayan ifadeler. Tabii şimdi İyi Parti'de de kurultay tartışmaları var. Kısaca ona da girelim. Meral Akşener dedi ki ben dedi genel başkan adayı olmayacağım. Seçim yenilgisinin sorumluluğunu üzerine alıyorum dedi. Ama dün pazartesi günü başkanlık divanı toplantısına katıldı. Ahmet Topal, sanki Meral Akşener devam edecek gibi mi gözüküyor yeni dönemde?
Yani artık dünkü manzaradan sonra devam edecek. Yani bir sürpriz beklemiyoruz açıkçası ama daha önceden Meral Akşener kenara çekildiğinde, havlu attığında işte blöf yapılıyor denilmişti. Çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Şu anda akıllara gelen acaba Meral Akşener parti içinde bir lidersizlik sorunun ortaya çıkacağını öngördü de kenara çekilip daha sonra işte parti dağılmasın tekrar gelin diye partililerden bir davet bekledi. Bunu öngörüp mü bu hareketi yaptı açıkçası? Akıllara gelen o. Diğer yandan Meral Akşener'in kongrede tekrar tek aday olacağı açıklandı. Ama İyi Parti'nin geneline baktığımızda daha ilk seçimde böyle bir savrulmaya girmesi, işte parti içinde kulağımıza gelenler üst düzey isimler arasında birbirlerine güven olmadığı, işte bu isim Devlet Bahçeli tarafından mı burada, o şucu mu, bu bucu mu şeklinde bir güven ortamının oluşmadığı henüz partide, bu söyleniyor. Bunu da göz önüne aldığımızda bu partinin ne kadar siyaset tarihinde yol alabileceği açıkçası meçhul. Bizim siyasi tarihimiz tabela partileriyle dolu malum. Yani ilk seçimde böyle bir genel başkanın kenara çekilmesi gibi bir büyük kriz yaşadılar. Bu aynı zamanda İyi Parti içinde lider olmadığı, ikinci bir alternatifin olmadığı. Çünkü işte birçok isim şu mu olur bu mu olur denildi ama partinin içinden CHP'deki gibi olmadı en azından. Genel başkanlık şeklinde ortaya çıkan olmadı ama Meral Akşener çekildiği anda da partinin biteceğini gördük. Yani evet. Meral Akşener'le de nereye kadar gidecek açıkçası büyük bir soru işareti benim için.
Ben de Ahmet gibi düşünüyorum. İyi Parti'nin bu yaşadıkları, İyi Parti'de yaşanan gelişmeler bana Genç Parti'yi hatırlatıyor. Cem Uzan'ın liderliğinde biliyorsun Türk siyasetinde bir dönem yaşanmıştı. Genç Parti'yi kurdular ve %7'nin üzerinde oy almayı başarmışlardı ama bir sonraki seçimde parti tamamen yok oldu. Şimdi de benzer bir durumun yaşanacağını düşünüyorum. Kişiye bağlı bir parti varmış gibi görünüyor. Sanki Meral Akşener olmasa bu partinin varlığı sorgulanacak ve ortadan kalkacak gibi bir durum var. Bir yerlere sürekli aidiyet bildirmek zorunda kalıyorlar. Yani kendi başlarına bir şey yapamayacaklarmış gibi bir hava estiriyorlar. Koray Aydın'ın açıklamalarını gördük. Yani böyle bir dil sürçmesi olmaz yani. Ben 25 yıldır gazetecilik yapıyorum. Yani liderimiz Meral Akşener demesi gerekirken liderimiz Devlet Bahçeli dedi. Ve arkasından işte Genel Başkan Meral Akşener diye düzeltti. Düzeltmeye çalıştı. Ama bu böyle bir dil sürçmesi olmaz yani. Koray Aydın gibi bir siyasetçinin bunu yapması bence büyük bir... Bilerek yaptı mı bilemiyorum ama içinden... İçinden geleni söyledi yani. Doğrusunu söyledi aslında bence.
Ben de bilerek yaptığını düşünmüyorum Koray Aydın'ın. Dinleyicilerimize hatırlattın sen de onu. Güzel bir örnek oldu. Yani Koray Aydın orada konuşurken liderimiz Meral Akşener diyeceği yerde liderimiz Devlet Bahçeli dedi. Çünkü Koray Aydın Milliyetçi Hareket Partisi'nde yıllarca siyaset yapmış bir isim. Ülkücü gelenekten gelen bir isim. Yıllarını Milliyetçi Hareket Partisi'ne vermiş bir isim ve İyi Parti içinde de Milliyetçi Hareket Partisi'nden kopmuş çok sayıda milletvekili var, il başkanı var, ilçe başkanı var ve onlar hala beyinlerinin altyapılarında Milliyetçi Hareket Partisi ruhunu taşıyorlar. Beyinlerinin altyapılarında hala liderleri Devlet Bahçeli olarak duruyor. Bence o bir dil sürçmesi değildi. Koray Aydın'ın beyninin arka planındaki o yıllardır geliştirdiği söylemin ortaya çıkmasıydı. Ama tabii Bahçeli ve MHP kanadı bu dil sürçmesine çok sert tepki gösterdi. Onların tepki göstermesinin nedeni de oradaki yuhlamaydı galiba.
Tabii Bahçeli daha çok onu kastederek söylüyor. Yani böyle bir şey yaparsanız haddinizi bildiririz demeye getirdi. Yuhlamaya tepkili. Daha önce zaten bazı İYİ Partililerin Milliyetçi Hareket Partisi aleyhinde yaptığı açıklamaları da gündeme getirmişti MHP cephesi. Yani MHP ile ilgili konuşurken dikkat edin, uyarıları çok yapıldı. Oradaki yuhlamalara da tepkileri en sert şekilde dile getirdiler. Ama İyi Parti'nin geldiği nokta gerçekten çok üzüntü verici. Eğer bir genel başkan ben bırakıyorum diyorsa bıraksın.
Zaten Meral Akşener'in attığı tweet var Fatih Atik biliyorsun. O tweet hala Twitter aleminde dolaşmaya devam ediyor. Kararım kesindir, aday olmayacağım şeklinde. Ama anlaşılan şöyle bir yöntem izlenecek. Meral Akşener aday olmayacak 12 Ağustos'ta yapılacak kurultayda. Delegeler Meral Akşener'i aday gösterecekler. Meral Akşener de sözünü yememiş olacak. ben aday olmadım ama beni aday gösterdiler. Tekrar seçildim denilerek İyi Parti'de Meral Akşener'le yollara devam edilecek.
Ya şimdi bu partiyi bir daha seçmenler nasıl güvensin? Yani belli bir umutla İyi Parti etrafında toplandılar, kenetlendiler, bir şekilde oy verildi. İyi Parti meclise taşınıldı. Şimdi ama yani ben genel başkan diyor ki ben oynamayacağım. Öbür taraftan başka birisi çıkıyor ya oynamazsan sen olmazsan olmaz falan. Böyle danışıklı dövüş gibi de bir tarafı da var bu işin. Yani Meral Akşener niye böyle bir şeye ihtiyaç duydu onu bilemiyorum ama daha önce bana öyle geliyor. Yani bu bir daha önceden planlanmış bir hareket gibi geliyor. Çünkü İyi Parti popülaritesini kaybetti toplumda. Eğer seçimlere biraz daha zaman olsa belki daha da kaybedecekti. Bu kadar oy bile alamayacaktı. Zaten ittifak kurulamasa baraj altında kalmış bir parti durumunda şu anda. İttifak sayesinde meclise girebildiler. Yani İyi Parti bugünkü başarısını, meclisteki temsilini Cumhuriyet Halk Partisi'ne borçludur. Yoksa kendi başarılarından tevellüt eden, kaynaklanan bir durum değil. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurduğu siyasi oyunlarla İYİ Parti meclise taşındı. Herkese HDP de o şekilde meclise taşındı. Yani bundan sonra toplumda bir de bu tür oyunlarla milletin karşısına nasıl çıkacaklar? Bir tanesi diyor ki benim liderim aslında Devlet Bahçeli. Öbürü diyor ki ben aday olmayacağım ama beni aday gösteriyorlar filan. Türk toplumu bu tip oyunlarla kandırılabilecek bir toplum değil artık.
Evet.
Yani bir umut olsun diye İYİ Parti'ye oy verildi. Her ne şekilde. Kimisi beğenir, kimisi beğenmez ayrı. Ama siz o umudu boşa sarf ettiniz, boşa çıkardınız. Bu saatten sonra ben dediğim gibi İYİ Parti'yi genç partiye benzetiyorum. Yakın dönemde bir seçim görünmüyor ama İYİ Parti'nin kendi kurumsal kimliğini muhafaza edebileceği kanaatinde değilim.
Şimdi iç siyasetteki tartışmalardan biraz da Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında krize neden olan Rahip Brunson meselesine geçelim istiyorum. Rahip Brunson İzmir'de bir kilisede görev yaparken FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Rahip Brunson Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında adeta bir krize neden oldu. ABD Başkanı Trump üst düzeyde Brunson'ın serbest bırakılması için girişimlerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı hem yüz yüze görüşmelerde hem telefon görüşmelerinde sürekli olarak Rahip Brunson'un serbest bırakılması gerektiğini ifade etti. Geçen hafta mahkeme bir karar verdi ve Rahip Brunson'un ev hapsine alınmasını ve cezaevinden tahliye edilmesini istedi. Ancak bu karar Amerika Birleşik Devletleri'ni yine de memnun etmedi. Hem Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump hem de Başkan Yardımcısı Pence attıkları tweetlerle Türkiye'ye dinleyicilerimiz tabirimi mazur görsünler ama küstahça tehditlerde bulundular. Hiçbir diplomatik nezakete uymayan tehditlerde bulundular. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye'nin bu tehditlere pabuç bırakmayacağını net olarak ifade etti. Biraz önce de bu konuyla ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Onu da dinleyicilerimizle paylaşmak isterim. Rahip Brunson'un ev hapsine çıkartılmasına ve yurt dışı yasağı konulmasına ilişkin karara avukatı itiraz etti. Ancak İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi bu itirazı da reddetti. Ve Rahip Brunson'un ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı devam edecek. Ahmet Topal, nedir bu krizin asıl nedeni?
Bence CIA karizmayı çizdirdi.
Evet.
Bu kadar bu işin büyümesinin sebebi. Açık ve net görülüyor ki bir din adamının ötesinde çok kirli işlere bulaşmış FETÖ imamı, FETÖ'nün Ege bölge imamı Bekir Bazla mesajlaşmaları ortaya çıkartılmış bir isim. Din adamı görüntüsü altında her türlü Diyarbakır'a gitmiş, işte iddianameden özellikle Kürtlerle ilgilendiği ve Doğu Güneydoğu'nun Kürtlerin Hristiyanlaştırılmasına yönelik bir çalışma içinde oldukları iddianameye girdi. Hı hı. Şimdi CIA'nin bence bu kadar kritik bir adamı tutuklanınca işin bu kadar büyümesinin sebebi arka planda işte casus vesaire istihbarat örgütleri karşılıklı bu işi takas yöntemiyle de çözüyorlardı. Hı hı. Türkiye'nin bu ismi mahkeme yoluyla tamamen şeffaf bir şekilde Türkiye'nin göz önünde yargılanıyor ve Amerika kürsüden Türkiye'yi tehdit ediyor. Bir defa şunu sormak lazım. Fethullah Gülen'i Türkiye istediğinde getirin bilgi belgeyi denildi. Türkiye 80 koli bilgi belgeyi gönderdi. Amerika eğer bu adam suçsuzsa, suçsuzsa getirsin belgesini. Yani kürsüden olmuyor bu iş. Hı. Açıkçası bir de neyle bizi tehdit ediyorlar açıkçası? Bize terör örgütlerine silah veriyorlardı da artık vermiyorlardı, artık verecekler mi? F-35 projesini Türkiye'ye vermek istiyorlardı, artık vermeyecekler mi? Hı. Gümrük anlaşmasını güncelleyecekler mi? Yani neyle yapacak? Amerika zaten yıllardır müttefik deyip bize her türlü ambargoyu uyguluyor.
Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım tehditlerinde boş olduğunu ifade ediyorsun. Sevgili dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Satır Arası programının sonuna geldik. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ve sizlere sesimizin ulaşmasında yardımcı olan Recep Özdem'le birlikte ben Bilal Çetin.
Ben Fatih Atik.
Ankara'dan selam ve saygılarımı sunuyoruz. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle hoşça kalın diyoruz. Satır Arası.